Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Umut Mert. Eserin adı İktidarda Bir Karakoyun, Saraysız Başkan, Jose Mujica. Yazarı Andres Danza, Ernesto Tulbovits. Türü anlatı. Tekin Yayın Evi, 5. basım Kasım 2015. Türkçe'ye çeviren Ali Tuncer. ISBN No'su 978-99-44-61-137-4. Bu kitap 261 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 26 Ekim 2016. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Mujica ile 20 yıldır kesintisiz bir ilişki içinde olan Andres Danza ve Ernesto Tulbovits, kendini hep kara koyun gibi hissetmiş bir adamın, Pepe Mujica'nın başkanlık yolculuğunu, iktidara anlayış ve idare tarzını, Obama, Fidel Castro, Putin, Chavez, Cristina Fernandez de Kirchner gibi liderlerle yaptığı görüşmeleri, Mujica'nın evinde ya da makamında yaptıkları 100 saate aşkın sohbet ve röportajın ürünü olan akıcı bir anlatımla aktarıyor. Mujica, çiftlik evinin bahçesinde, üzerinde hırkası, yanında köpeği Manuela ve yüzünden afacan çocuklarda görülen umuzip gülümsemesiyle verdiği bir röportajda söylediği, halkları oluşturan insanların büyük bir kısmı devlet başkanlarının yaşadığı gibi bir hayatı yaşamıyor. Ben ülkenin büyük bir bölümünün yaşam tarzı nasılsa öyle yaşıyorum. Devlet başkanlarını azınlıkta olan bir grubun yaşadığı sisteme dahil etmeye çalışan bir mekanizma var. Düşündüğün gibi yaşamalısın. Aksi takdirde yaşadığın gibi düşünmeye başlarsın. Sözleriyle yaşam tarzını neden değiştirmediğini, bunun aslında bilinçli bir seçim olduğunu anlatıyor. Andres Danza, Montevideo, 1976. Uruguay'ın en güçlü politik dergilerinden Buscueda'nın baş editörü olan Danza, 19 yaşında muhabir olarak başladığı gazetecilik yaşamına çeşitli edebiyat dergileri ve El Observador gazetesindeki çalışmalarıyla devam etti. Uluslararası alanda birçok devlet başkanı ile ilgili habere imza attı. Almanya, Belçika ve Japonya'da gazetecilik eğitimi alan Andres Danza, Uruguay Katolik Üniversitesi Sosyal İletişim Bölümü mezunudur. Ernesto Tulbovits, Montevideo, 1967. 23 yıllık gazetecilik yaşamı boyunca Ultimas Noticias gazetesinde, Tres dergisinde, İspanya, El Salvador ve Arjantin'de birçok yayıncıyla çalıştı. Öğretmen Enstitüsü Tarih Bölümü mezunu olan Tulbovits, Uruguay'ın önemli politik dergilerinden Buscueda'daki gazetecilik görevini sürdürüyor. Başkan Jose Mujica'nın çok sayıda yurt dışı seyahatini haber yapmıştır. Ali Tuncer, 1984 yılında Erzincan'da doğdu. Lise öğrenimini Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde İspanyol Dili ve Edebiyata lisans programını bitirdi. Yazılı ve görsel basında çeşitli haber ve röportaj çevirileri bulunan ve 2007 yılından beri İspanya'da yaşayan Ali Tuncer, Zaragoza Üniversitesi İspanyol Filolojisi bölümünde doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Saraysız Başkan kendisinin ilk kitap çeviri çalışmasıdır. Cahit Özgür Baharlı, 1969 yılında Ankara'da doğdu. Üniversite öğrenimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. Çeşitli dergilerde yazıları yayımlanan Cahit Özgür Baharlı, 2008 yılından beri İspanya'da yaşamını sürdürmektedir. Jose Alberto Mujica Cordano, Pepe. Güney Amerika'da küçük bir ülke olan Uruguay'ın eski devlet başkanı Jose Mujica ya da Uruguay halkının ona taktığı isimle Pepe'nin dünya ölçüsünde saygınlık, sevgi ve hayranlık kazanması elbette tesadüf değil. İnsan olmanın bütün gereklerini üzerinde toplamış, alışılmadık biçimde davranan bu başkan, eşitlik, özgürlük, demokrasi gibi kavramların yalnızca soyut birer düşünce olmadığını yaşam tarzıyla, politik eylem ve tercihleriyle göstermiş biri. Mujica çiftlik evinin bahçesinde, üzerinde hırkası, yanında köpeği Manuela ve yüzünde afacan çocuklarda görülen o muzip gülümsemesiyle verdiği bir röportajda söylediği, halkları oluşturan insanların büyük bir kısmı devlet başkanlarının yaşadığı gibi bir hayatı yaşamıyor. Ben ülkenin büyük bir bölümünün yaşam tarzı nasılsa öyle yaşıyorum. Devlet başkanlarını azınlıkta olan bir grubun yaşadığı sisteme dahil etmeye çalışan bir mekanizma var. Düşündüğün gibi yaşamalısın. Aksi takdirde yaşadığın gibi düşünmeye başlarsın. Sözleriyle yaşam tarzını neden değiştirmediğini, bunun aslında bilinçli bir seçim olduğunu anlatıyor. Saraysız Başkan. Elinizdeki kitap yayına hazırlanırken kitabın adı konusunda epeyce görüş alışverişinde bulunuldu. İspanyolca baskıya uygun olan Sürünün Kara Koyunu İktidarda ya da Kara Koyunun İktidarı gibi isimler üzerinde duruldu. Ancak hiçbiri Saraysız Başkan Jose Mujica kadar anlamlı ve sevimli değildi. Saraysız Başkan Mujica'nın politik duruşunu sıra dışı gibi gösterilmeye çalışılan ancak hepimizin gönlünde yatan başkanlık etme durumunu tuhaf bir biçimde son derece ilginç ve anlaşılır kılıyordu. Türkçe baskının adı böylece belirlendi. Teşekkürler. Kitabın 2 ay gibi çok kısa bir sürede çeviri ve redaksiyonunu tamamlayarak editoryal çalışmalarda ihtiyaç duyduğumuz, her an yanımızda olan, içerikle ilgili sorularımıza İspanya'dan anında cevap veren Ali Tuncer'le Cahit Özgür Baharlı'ya ve elbette Mujica'yla yıllardır sürdürdükleri dostluklarını, sohbetlerini, röportajlarını kitaplaştırarak bu önemli insanı biraz olsun anlamamızı, örnek alınacak bir liderin düşünceleriyle tanışmamızı sağlayan, ayrıca bu kitabın çevirisi sırasında görüşlerine sıkça başvurduğumuz ve yardımlarını unutmayacağımız Andres Danza'ya en içten dostluk duygularımızla teşekkür ederiz. Editör. Önerilenden ve yardımlarından dolayı haftalık Buscaeda dergisindeki arkadaşlarımıza, özellikle kitabın hazırlanmasında büyük desteği olan Eduardo Alvariza'ya, gerçekleştirdiğimiz röportajlarda bize bilgilerini sunan onlarca kişiye ve paylaşılan tüm bu seneler için Jose Mujica'ya teşekkürlerimizi sunarız. Bu yolda ilerlememe yardımları dokunan anneme, babama, kardeşlerime, arkadaşlarıma, bu yolu aşk ve hayatla dolduran Lucia ve Matilda'ya, dalgıç ve astronot arası. A.D. Hayatımın güneşleri Federico ve Emiliano'ya, sevgili kardeşlerim Sergio ve Marcelo'ya ve ölümsüz ihtiyarlarım Elias ve Rosita'ya. E.T. Başlangıç. Tokyo. Bir mimar cep telefonundan Twitter üzerinden gönderilen bir mesaja bakıyor. Rio zirvesinin en önemli konuşması başlıklı ve süresi 10 dakikayı biraz aşan bir video linki bu. Bir tık sonra ellerini kollarını sallayarak tüketim karşıtı bir konuşma yapan bıyıklı ve yaşlı bir adam, Japonca altyazıların da yer aldığı ekranın ortasında ilerliyor. Konuşmanın içeriği ve tarzı Japon mimarı o kadar heyecanlandırıyor ki hemen bilgisayarına Çince bir şeyler yazıp aratıyor. Ve böylece dünyanın öbür ucunda yer alan Uruguay diye bir ülkeden haberdar olmakla kalmayıp 1960'larda göstermeye başladığı faaliyetler, 70'li yılların başında zirveye ulaşan Ulusal Kurtuluş Hareketi, Tupamarolar adlı tanınmış bir gerilla örgütünün varlığından Rincon del Cerso diye bir yerde 3 ayaklı Manuela isminde bir köpeğin beklediği bir çiftlik evinin olduğuna kadar pek çok şeyi öğreniyor. Çince yazdığı şey Jose Mujica demek. O, dünyanın öbür ucundaki bir başka kentte, Rio de Janeiro'da liderlerin karşısında konuşan kişi. Oldukça farklı bir şeyle karşılaştığını düşünen Japon mimar, paylaşmaya değer bulduğu konuşmayı arkadaşlarına gönderiyor. Önce birine, ondan diğerine ve ondan da bir diğerine, bu uzak ve pek de tanınmayan ülkenin devlet başkanının konuşması farklı Japon şehirlerinde böylece gitgide yayılıyor. Moskova. Kızıl Meydan'ın yanındaki caddelerde kaldırımlar turistlere hediyelik eşya satmak için dizilmiş satıcılarla dolu. Şapkalar, rozetler, Sovyetler Birliği'ne ait küçük hediyelikler ve de özellikle birbirlerinin içinden çıkan küçük, göbekli biblo bebekler, matruşkalar. Sokak satıcıları bağırarak satmaya çalıştıkları ürünleri sergiliyorlar. En gözde ürünleri olan matruşkaları ise adeta bir şampiyonluk kupası gibi ellerinde sallıyorlar. Dünya liderlerine, ünlü sporculara ve tarihi kişiliklere benzetilen matruşkalardan bir tanesi de Mujica'ya ait. Oldukça gerçekçi ve başarılı bir çalışma bu. Tek kusuru var. Mujica kravatlı. Tramutola. Güney İtalya dağları arasında, Basilicata'nın ortalarında oldukça sakin bir küçük köy burası. Mevsim sonbahar, bir cuma akşamı. Meydandaki kafeteryada taş kaldırımların üstündeki bir masada 3 genç kız bağıra çağıra ve el kol hareketlerinden hararetli olduğu anlaşılan bir konuşmaya girişmişler. Sohbetin konusu Mujica. İçlerinden birinin birkaç akrabası Uruguay'da yaşıyor. Şimdiye değin futboldan ve futbolcu isimlerinden öteye bu güney ülkesinde olup bitenlere dair hiçbir fikri olmayan bu kızların hepsi şimdi Pepe'den, dünyanın en fakir devlet başkanından bahsediyor. Televizyonlar, gazeteler, aydınlar, seyyar satıcılar. Herkes daha fazla şey bilmek istiyor. Üç kız arkadaş da haberlerde yer bulan bu yeni ülkeyle kendilerini buluşturan, ister kan bağı, ister bulaşıcı bir merak, her ne dersek diyelim yepyeni bir keşfetmişçesine heyecanlılar. Tokyo, Moskova, Tramatulo. 2012-2014 yılları arasında yaşanan bu üç anekdot, Mujica'nın Uruguay devlet başkanlığını kazandıktan sonra uyandırdığı etki ve dünyadaki yankısı hakkında bir fikir verebilir. Tarihsel bir ironi bu. Tarihin bir büyük ironisi ve günümüzün en gerçekçi yansıması. İronilerden, öykülerden, fotoğraflardan ve günümüzden bahsediyor bu kitap. Kahramanı Pepe Mujica'dır. Öteki ve ta kendisi. 15 seneyi aşkın bir süreden beri önce biraz uzaktan, sonraysa çok yakından tanıya geldiğimiz Mujica. Şarap şişeleri arasındaki uzun sohbetli gecelerden gelen, parlamento koridorlarında, başkanlık makamında veya Uruguay'ın ücra bir köyünde ya da Hamburg, Havana gibi şehirlerde yabancı devlet adamlarının kabul edildiği konaklarda bizi ağırlayan Mujica. Bu kitap Uruguay'da muhalifleri de olmakla beraber tarihteki yerini garantilemiş ve uluslararası bir fenomen haline gelmiş bu kişiliğin arkasında nelerin olduğunu gösterme düşüncesiyle hazırlandı. Asla başkan olamayacağını söyleyen, sürekli iktidarları ve arkasındaki güçleri eleştiren bir kişinin dünya çapında ün kazanmasını ve uluslararası siyasette bir nevi sürünün kara koyunu modeline dönüşen ironik durumunu anlamlandırmak amacıyla da yazıldı. Daha sonradan bir kitaba dönüşecek olan bu fikir ilk olarak 22 Eylül 2005'te kafalarda belirdi. O akşam birkaç saat Rincon del Cerro'daki küçük çiftliğinde Mujica ile beraberdik. Milletvekili, senatör, bakan veya başkan olarak Mujica ile son yıllarda geçirdiğimiz süre belki yüzlerce saati bulmuştur. Her defasında hep aynı kişiydi. Bizim gazeteci olarak onun gibi bir siyasetçi ile aramızda oluşan karşılıklı güven, yılların getirdiği çalışma ve ilişkilerle sağlandı. 22 Eylül'deki sohbetin bazı özel yanları da oldu. Evine akşamüstü vardık. Yalnızdı ve mate içiyordu. Niyetimiz haftalık Buscaeda dergisi için Uruguay tarihindeki ilk sol iktidarın bu ilk senesinin bir değerlendirmesini de yapacağı bir röportaj gerçekleştirmekti. Söyleşi standart sorularla başladı. Ancak Mujica konusunun da daha derinlerine inmek istiyordu. Söz dönüp dolaşıp 2009 yılında gerçekleşecek olan genel seçimlere dayandı. Biraz heyecanlı görünüyordu ve sıra tahmin edilebilecek olan o bilindik soruya geldi. Aday olacak mısınız? Epey yaşlıyım artık. Eğer o güne dek yaşarsam 75'imde olacağım. Çok genç birisi için değilse de 60 yaşlarında birisi için uygun olabilir belki adaylık. İyi bir yönetici olmakta zorlanabilirim. Oy toplamak açısından hiçbir sorun olmayacaktır. Bu zaten görüldü. Asıl sorun yaşla ilgili. O zaman 75'inde kendini bir başkan olarak görmüyorsun, öyle mi? Bana uygun bir şey değil zaten başkanlık. Şimdiden adayların kim olacağını tahmin etmek kolay değil. Birileri çıkacaktır mutlaka ama ben bu olmayacağım. Başkan olabilir miydi? Montevideo dönüşü bunu birbirimize sorduk. Ve bir düşünce olarak dahi tuhaf geldi bize. Pek ihtimal dahilinde görünmüyordu. Çünkü Uruguay'da neredeyse hiç kimse onun aday ve hele hele bir başkan olabileceğini aklına bile getirmiyordu. Diğer yandan aylar geçtikçe popülaritesi de artmaktaydı. Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanı olarak hükümetin önemli bir kolunu başarıyla yönetti. Ve belki de böylece olası adaylar arasına girdi. Tabii o bunu hala reddediyordu ama eskisi gibi külliyen karşı çıkmıyordu artık. Tüm siyaset bilimciler aynı görüşte olmamakla birlikte adaylık konusu gün geçtikçe olgunlaşmakta ve daha çok gündeme gelmekteydi. Mujica'nın rahat tavırları, dobra konuşmaları ve adaylık yarışında kendine yer vermemesi çoğu uzman için başkanlık ihtimalinde koskoca bir hayır olarak görülüyordu. Uruguay devlet başkanı olup olmayacağı sorulduğunda ben ne bir masonum ne de bir profesörüm diye yanıtlıyordu. Daha sonra kısık sesle ben başka bir kuyunun kurbağasıyım diye ekleyerek de adeta bir sırrını bize ifşa ediyordu. Ama artık anketler tam tersini göstermekteydi. Belki de başkan olabilecek ve hatta belki de bu ona gayet de uygun bir konum diye düşünmeye başlıyorduk o zaman. Dönemin devlet başkanı Tabare Vazquez, 2008 yılının ortalarında daha önce de başkanlığa aday olan o zamanın ekonomi bakanı Danilo Astori'yi başkan ve Mujica'yı da başkan yardımcısı adayı olarak görmek istediğini gizlice Mujica'ya söylemişti. Mujica bu teklif karşısında oldukça heyecanlanmıştı. "Size bomba gibi bir haberim var," diyerek haberi verdi bize. Bir çocuk gibi gülümsüyordu. İlk söylediği kişi eşi Lucia Toparanski olmuştu. Bütün bir ömrü birlikte geçirdikten sonra bundan sadece 2 sene önce evlenmişlerdi. İlişkileri 70'lerin başında Tupamaru bayrağı altında sürdürdükleri gerilla faaliyetleri sırasında başlamış ve o günden sonra sadece hapishane yıllarında birbirlerinden ayrı kalmışlardı. Devletin bir hakimi önünde evet diyerek evlilik belgesini eline aldıktan sonra bunu kağıt kürek işlerini halletmek gerek diye gerekçelendirmişti. Kuşkusuz kağıt kürek işlerinin etki alanı oldukça genişti ve Uruguay'da başkan olmak için evli olmak şarttı. Evlilik 2 Ekim 2015'te gerçekleşmişti. Yıllar sonra kesinlikle adaylığı düşünerek evlenmediklerini söylemişti. Biz bunu eşine hiç sormadık. Astori'nin başı çektiği ve Mujica'nın da onun yardımcısı olacağı seçim formülünü duyduğunda Lucia da sevindi ama tam olarak da ikna olmadı. Yoldaşlarımızla konuşmak gerek diyordu. Lucia eski toprak bir militan, yeri doldurulamayacaklardan. Başka bir şeydi o. Sağlamlık, karakter, tutku ya da bunların hepsine birden dönüşen bir militan tavrımı bilmiyorsun. Ben de tüm hayatım boyunca bir militan oldum. Öyle ki ne zaman başladığımı bile anımsayamıyorum. Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin yarattığı bu zincirde bu hayatlardan fazlasıyla mevcut. Daha sonra bir mistik havada oluştu ama aslında saf bir militanlık ruhuydu bu. Aday olmam da bunlar belirleyici oldu. Bir de neden aday olmayacaktı ki? Bunun için gereken oy gücüne, donanıma, kişisel yetkinliğe ve her şeyden de önemlisi tutkuya sahipti. Hiçbir siyasetçinin kariyerinin zirve noktası köşeyi dönünce karşısına çıkmıyordu ama Mujica'nınki çok yakındaydı. Artık bunun tersi bir istikamete yönelmek olanaksızdı. Politikada başrol alması için gerekli olan timsah derisi veya kaplumbağa kabuğu Mujica'da mevcuttu. Ve yarışı kabul etti. Ama ortalığın karışmaması için bunu yavaş yavaş açıklama yolunu seçti. Bunun için başlıca silahlarından birini yeğledi, sözcükler. Bir gün olabilir diyordu, başka bir gün evet anlamı çıkarılabilecek bir hayır ama tekrar tekrar söylediği yegane şey başkanlığının bir deprem olacağıydı. 2009 yılında parti içi seçimleri Astori'ye karşı kazandı. Kravatını takmasa da takım elbisesini giyip Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'yı ziyarete gitti. Tüm seçim kampanyasını farklı olan üzerine kurdu. Zayıf noktası gibi görülen bu farklılığı güçlü olduğu bir yön haline dönüştürdü. Zamanı geçmiş değersiz politikaların karşısında durdu ve oy kazanmaya devam etti. Polemik konusu yapılmaması için kendi geçmişini masanın üstüne koyan yine kendisi oldu. Bu maceralı hayatım bir suç değildir. Sadece diğer devlet başkanlarınınkinden farklı bir hikayem var ve yaşadıklarım önüme çıkanların bir sonucudur. Fenomen her defasında daha fazla merak uyandırıyordu. Bu dönemde dışarıdan da önemli destekler aldı. Adaylığının kesinleşmesinden itibaren en büyük destekçisi olan Lula'nın yanında Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez Kirchner ve Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez de yardım elini uzatan kişilerden oldu. Kitap bundan da bahsediyor çünkü onlar seçimlerin kazanılmasında önemli bir rol üstlendiler. Başkanlığı bu şekilde başladı ve böylelikle dünya çapında tanınmış bir kişilik haline geldi. Sosyal reformlara girişti. Sıradanlıkla, iyi bir yönetici olmamakla eleştirildi. Hayranları da oldu, nefret edenleri de. Ve tüm bunları büyük bir tutkuyla yaşadı. Olup bitenleri bize bazen hevesle, bazen kızgınlıkla, bazen içini dökmenin rahatlığıyla ve kimi zamansa gözyaşları içinde anlattı. İşte tüm bunları da içeriyor bu kitap. Başkanlık ona göre miydi? Başkanlığı sona erdiği zaman bile bu soruyu sormaya devam ediyorduk. Dış dünya avaza çıktığınca evet derken, kendi ülkesinde sesler hem evet hem de hayır olarak çıkıyordu. Tüm Latin Amerika, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer kıtalardaki bazı ülkeler için artık Pepe, Mujica'ydı. Eşcinsel çiftlere evlilik hakkı verilmesi, kürtajın yasallaştırılması, marihuana'nın devlet tarafından üretim ve satışının düzenlenmesi gibi konular Mujica'nın ve Uruguay'ın dünyadaki yerini yıllarca belirgin kılacaktı. Dünyanın en yoksul başkanı lakabı olmuştu. Sürüdeki kara koyun olmanın gururunu tüm dünyaya göstererek yolunda yürüdü. Dünya siyasetinin karanlığında parlayan bir yıldız da hoşuna giden bir tanımlama olmuştu. Antropolog arkadaşı Daniel Widart, Buscueda dergisinin kültür sayfasına verdiği bir röportajda onun için Sancho kılığına girmiş Don Quixote diyordu. Mujica bunu, Widart bir ustadır, bu müthiş bir tanım, beni en iyi anlatanlardan biri olmuş diye yorumluyordu. Doğal olarak pek çok karşıtı da olmakla beraber Mujica'nın uyandırdığı yankı muhalif sesleri kısacak şiddetteydi. Kendisine yönelik eleştirilerin haklı ya da haksız olmasından bağımsız olarak Mujica daima azim ve özellikle tutkuyla hareket ederdi. O, başkanlık dönemi başta olmak üzere hep varlığını hissettiren ve sesini duyuran biri olmuştur. Bu kitap bundan da bahsediyor. Ben şair olmayı başaramamış biriyim. Sözcüklerle iç içe olmak hep hoşuma gitmiştir. Sayısız gece sohbetlerimizden birinde söylemişti bunu. Onun ev yapımı felsefesiyle paylaşılan binlerce saatin yarattığı ayrıcalık sonucu yaptığımız gözlemlerden, ona eşlik ettiğimiz gezilerden ve yüzlerce görüşmeyi kapsayan yılların gazetecilik çalışmasından aldık kitabın ana malzemesini. Sözcükler, güven, açıklık, içtenlik. Bunlarla yol aldık. Fakir olmadığını ama özgür biri olmak için sade ve tutumlu olduğunu söyleyen, hafif bavullara sahip olunmasını öğütleyen bir adamı tanıtmak için bu kitabı hazırladık. Yemek yapan, bulaşık yıkayan, alışverişini kendisi yapan, maaşının büyük bir kısmını bağışlayan ve kendi içinde üç kısma ayrılmış, tek odalı mütevazı bir evde yaşayan bir başkanı anlatmak için. Onun hayatının bize tuhaf gelen yanı, belki de sadece çok sahici olmasıdır. Mıknatıs gibiyim. Dünyanın dört bir yanından gazeteciler ziyaretime geliyor. Benim özel bir çabam da olmuyor. Nasıl görünüyorsam öyleyim. Öyle konuşuyorum. Ve nasıl arzuluyorsam öyle yaşıyorum. Asıl şaşırtıcı olan günümüzde bunun insanlara tuhaf gelmesi. Pek çok insan bu boktan ihtiyara dünyadaki bunca ilgi de nereden çıktı diye düşünüyor. Ama benim özel bir çabam olmadı. Sadece nerede olursa olsun istediğim gibi yaşamaya uğraştım. Ne fakir ne de başka bir şeyim. Asıl fakir olanlar paralarının arkasında ona mahkum yaşayanlardır. Uluslararası ününün aslında dünya çapındaki siyasi krizde biraz düşünmek yerine post kavgasına girişmiş politikacıların vasatlığından kaynaklandığını ve bu vasat politikacıların karartması yüzünden hemen hemen hiçbir yıldızın kalmadığı gökyüzünde az da olsa ışık verebildiğini söylüyor Mujica. Kitap bundan bahsediyor. Diğer ülkelerdeki siyasi liderler hiçbir şey söylemiyor. Konuşmaları içerik olarak bomboş. Bu yüzden ben dikkat çekiyorum. Bir şey söylediğim için. Katılırsınız ya da katılmazsınız ama bir şeyler söylüyorum. Şaşılacak bir durum ama başlıca farkımız yalnızca bu. Yaşamının büyük kısmında tarih üzerine çalışan Mujica, Uruguay'ın bazı alanlarda deneyim kazanma gerekliliği içinde bulunduğu sonucuna varıyor. Ona göre insanlığın en önemli kültürel gelişmeleri tıpkı kendi ülkesinde olduğu gibi küçük toplumlardan ve yerleşim birimlerinden doğmuştur. Bunu Yunanistan, Rönesans kentleri ve Asya'daki bazı yerler olarak örneklendiriyor. Günümüzde siyaset ve felsefe bir boşanma yaşamıştır. Bu Uruguay içinde, dünya geneli içinde geçerli. Bu konuları burada tartışamıyorum. Söylediklerimin tek harfini dahi anlamayan politikacılar mevcut. Kırklı yıllardaki politikacıları incelediğimde şimdikilerden çok daha uygar olduklarını görüyorum. İnsanları düşündüren o politik kişilikler artık yok. Büyük değişimler küçük birimlerden başlar. Bu yüzden deneyim kazanmalıyız. Deneyim kazanmıyorsak hiçbir şey yapmıyoruz demektir. Çatışmacı geçmişini ve tecridin neden olduğu toplumsal travmayı barışçıl bir siyasi argümanda kullanmasını ve bunun da ikna edici olmasının nedenlerini de çözümlemeye çalıştık. Hayatta ne yaşamam gerekiyorsa, karşıma ne çıktıysa bunların sorumluluklarını üstlenmekten kaçınmadım. Rastlantı olgusuna tarihte de yer vermeliyiz. Ben tesadüfen varım. Hesaplanamaz şeyler vardır, rastlantılar. Bunların yokluğu yalandır. İki nokta önemlidir, nedenler ve rastlantılar. Onca yıl hapiste bulunmasaydım belki de şu anda böyle olmayabilirdim. Mezarım kazılmıştı çoktan. Genç insanlara bunu aktarmak istedim. Düştüğün zaman kalkmayı bilmelisin. Hayat pek çok kez seni yere serebilir. Önemli olan tekrar ayağa kalkmak ve devam etmek ve yine devam etmektir. Kendisini anarşist olarak tanımlayan ve ülke başkanlığına gelmesini de bir deprem olarak gören bu kişinin aklından geçenleri ortaya çıkarmayı hedefliyor bu kitap. İktidar kavramını çürümüşlükle bir tutan ve geçici çoğunlukların ürettiği bir aksesuar olan anayasayı iktidarların ancak bir maşa olarak kullandıklarını söyleyen birinin buna rağmen iktidara gelmesi ama beslendiği o büyük tutkusuyla yeni başarılar kazanmak için sabırsızlanmasını anlatıyor bu kitap. Daha kavgaya girişmeden yere serileceklerini düşünenler beni hasta ediyor. Elbette sadece kazanmak için savaşmıyorsun çocuğum ama kazanacağına inanmalısın. Böylelikle ancak hayatına bir anlam katabilir, böylece yol alabilirsin. Yenilebilirsin. Hayat gibi çetrefilli bir düşman kim mağlup etmiş ki? Ama hayat macerana bir anlam kazandırmalısın. Maddi gereksinimlerinin çok ötesinde hayatı tutkuyla yaşamalısın. Hayatı hevesle yaşamalısın. Hayatla böyle bir anlaşma yapmalısın. Bunlar her aklına geleni yap anlamına da gelmiyor. Ama sizlere şunu kesinlikle söyleyebilirim ki ben bu hayatta deliler gibi eğleniyorum. Başkanlığının sonlarına doğru yaşamının derin şehvetinden her zamankinden daha büyük bir arzuyla bahsetti. Birlikte sabahladığımız sayısız gecelerden birinde bir tan vaktinde taşıdığı 78 yılla birlikte Muhika önemli olan bu dedi. Evet yaşadım. İki kere tekrarladı bu tümceyi. Ama son hecesini neredeyse hiç duyulmadan ve gözündeki yaşlar eşliğinde. Ve hiç kuşku yok ki çok eğlendi Muhika. Özellikle son 5 senesinde. Ve o zaman bir kez daha sorduk kendimize. İktidar gerçekten ona göre miydi? Umarız bu kitabı okuyan insan sayısı kadar farklı sonuç çıkar buradan. Birinci ayrımın sonu sayfa 23.